Ayrım 15. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 169. Luberon inler gibi, "Subaylarla hesap kapanmamış mıydı?" dedi. Sinirli ve acı bir ses, "Subaylarla mı?" diye tekrarladı. "Sen o hayvan herifleri tanımıyorsun galiba. Biz geberene kadar yakamızı bırakmazlar onlar bizim." Bir kadın ani bir çığlıkla diye hıçkırdı. "Burada mı dövüşecekler yoksa?" Kalabalıkta gülüşmeler oldu ve Charlotte, "Korkma teyze," dedi. "Bir şey olmaz. Deli mi bu herifler?" Yeni bir sessizlik oldu. Bütün başlar kuzeye dönmüştü. Robert Wheeler şimdiden tarihe terk edilmiş, yapayalnız, erişilmeyecek kadar uzakta, bir yabancı ülkede, sınırların ötesinde bahtsız bir kaderle yanıyordu hala. Dövüş, ölüm, ateş, Robert Wheeler'ın alın yazısıydı. Buraya bize ulaşamaz, buraya bize el süremezdi. İnsanlar ağır ağır gevşek adımlarla kalabalıktan kopmaya, köye doğru uzaklaşmaya başladılar. Dönüyorlardı, yataklarına dönüyorlardı. Rahat rahat uyuyacaklar ve sabah erkenden taze ve dinlenmiş yüzleriyle Almanları karşılamaya hazırlanacaklardı. "Ama namussuzluk bu," diye düşündü Matthew. "Namussuzluk." "Eh," dedi Charlotte, "ben de gideyim." "Yatacak mısın, sorar mısın? Ben de geleyim mi?" Charlotte dedi. "Yok canım," dedi, "keyfine bak." Yürüdü gitti, Matthew yalnız kaldı. "Bir avuç tutsa az burada," diye düşündü, ama arkadaşlarına kızamıyordu. Ne suçu vardı onların? 10 aylık bir kürek cezasına çarpılmışlardı birlikte, şimdi iktidar el değiştiriyordu. Alman subaylarının emrine giriyorlardı şimdi. Bundan böyle bir Feldwebel'ı, bir Oberleutnant'ı selamlayacaklardı. Bu da çok büyük değişiklik sayılmaz. Subaylar kastı dünyanın her yerinde, birbirinin aynıydı çünkü. Değişmezdi. Kürek mahkumlar için değişmiş hiçbir şey yoktu. Hapis devam ediyordu, o kadar. "Ben kendimi suçluyorum yalnızca," diye düşündü. "Öfkem kendime." Ama kendini suçlu bulduğu için de suçluydu. Çünkü böylece kendini bütün ötekilerden üstün görüyordu demek. Herkese karşı affedici, kendine karşı acımasız. Bu da suçlu gururunun bir başka kurnazlığı değil miydi? Suçsuz ve suçlu, çok haşin ve çok yumuşak, acımasız ve affedici, iktidarsız ve sorumlu, bir ortak kaderle yan yana ve kendi kaderiyle yapayalnız. Apaçık beyniyle tüm bilinç ve baştan sona aldatılmış tutsak ve hükümdar. "Ben de herkes gibiyim işte, herkesten farksız." Biri kolunu yakaladı, postacı kadındı bu. Gözleri karanlıkta bütün yüzünü tutuşturmuştu. "Arkadaşıysanız engel olun ona," dedi. "Ne dediniz?" "Dövüşmek istiyor, engel olun ona." Kadının ardından sapsarı yüzü, ölü gözleri, dudaklarını tuhaf anlamsız bir gülümsemeyle Pinetto'da görünmüştü. "Ne yapmak istiyorsun küçük?" diye sordu Matthew. "Size dövüşmek istiyor," dedim. "Kulaklarımla duydum, gitti o yüzbaşıyla konuştu, ben de sizinle geleceğim, dövüşmek istiyorum," dedi. "Yüzbaşı mı? Hangi yüzbaşı?" "Yüzbaşı işte, o az önce askerleriyle gelen." Pinotta elleri arkasında durmuş gülüyordu. "O yüzbaşı değil bir kez," dedi Teğmen. "Gerçekten dövüşmek mi istiyorsun?" diye sordu Matthew. "Eh be, amma kafa ütülediniz hepiniz, yeter be." Postacı kadın atıldı. "Gördünüz mü?" dedi. "Gördünüz mü? Dövüşmek istiyor dedim size. Kulaklarımla duydum. O askerlerle beraber gidecek." "Onların dövüşmeye gittiklerini ne biliyorsunuz? Kim söyledi size dövüşeceklerini?" "Yüzlerini görmediniz mi? Gözlerinde ölüm var hepsinin." Genç kadın parmağıyla Pinetto'yu göstererek kışkırdı. "Şuna bakın, tanıyamıyorum. Bakarken korkuyorum, nasıl değişti? İnsan değil, canavar." Matthew omuz silkti. "Peki benden ne istiyorsunuz? Ben ne yapabilirim?" "Arkadaşı değil misiniz?" "Arkadaşı olduğum için ne yapabilirim diyorum ya size. Madem arkadaşınız, ona kendini öldürtme hakkı olmadığını hatırlatmak önce sizin göreviniz." Kadın elleriyle Matthew'un omuzlarına yapışarak bağırdı. "Hakkı yok bunu yapmaya, hakkı yok." "Niçin?" "Niçin mi? Nedenini biliyorsunuz pekala." Pilot yumuşak ama kararlı bir gülümsemeyle, "Ben askerim," dedi. "Anladın mı? Dövüşmek zorundayım. Askerler dövüşmek için yaratılmıştır." "Öylesi niçin bana geldin? Niçin? Niçin?" Genç kadın umutsuz bir isyanla Pinotto'nun koluna sarıldı, titriyordu. "Sen benimsin," dedi, "benimsin." Pinotto kolunu öfkeyle çekerek, "Ben kimsenin değilim," dedi. "Evet," dedi kadın. Evet benimsin. Sonra Matthew'a dönerek ateşli bir sesle, söyleyin, söyleyin ona dedi. Kendini öldürtmeye hakkı olmadığını söyleyin ona. Söylemek göreviniz. Niçin susuyorsunuz? Matthew susuyordu. Kadın saldıracak gibi Matthew'a doğru atıldı. Yüzü alev alev yanıyordu. Matthew onu ilk kez arzu edilecek bir kadın olarak gördü. Arkadaşıyım diyorsunuz diye bağırdı kadın. Sonra başına korkunç bir felaket geleceği zaman vız geliyor size. Susup seyrediyorsunuz. Hayır, vız gelmiyor. Yani sizce koca bir orduya budala bir çocuk gibi tek başına silah çekmesi korkulacak bir felaket değil mi? Öyle mi ha? Bari bir şey yarayacak olsa. Bir Allah'ın kulu dövüşmüyor artık. Kimse dövüşmüyor, savaş bitti. Biliyorum dedi Matthew. Biliyor musunuz? Öyleyse niye onunla konuşmuyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Bana fikrimi sormasını bekliyorum. Henry, yalvarırım konuş onunla, sor fikrini, sor. Senden büyük o, senden daha iyi bilir bunları. Pinot da itiraz etmek ister gibi elini kaldırdı. Sonra bir şey geldi aklına ve yüzünü Matthew'un onda hiç tanımadığı sinsi bir gülümsemeyle buruşturarak elini indirdi. Bunu onunla tartışmamı istiyorsun diye sordu. Evet, madem beni sözümü dinlemeyecek kadar sevmiyorsun. Pekala, anlaştık, konuşacağım. Ama önce sen git burada. Neden? Çünkü kadınları ilgilendiren bir mesele değil bu. Hayır, beni ilgilendir. Herkesten önce benim sorunum bu. Seninle benim sorunumuz. Yeter dedi Pinetto. Deli edeceksin beni. Sonra dirseğiyle Matthew'un kaburgalarına doğru vurdu. Matthew acele, yok canım gitmenize gerek yok dedi. Siz burada oturun, biz şosede dolaşırız, daha iyi. Evet, şosede dolaşın. Sonra da bir daha dönmeyin. Ben de burada saatlerce sizi bekleyeyim. Sen aklını mı oynattın dedi Pinotto. Nereye gidebiliriz? Senin 20 adım ötende dolaşacağız. Sen battıkça bizi görürsün oturduğun yerde. Peki arkadaşın sana dövüşme dersi sözünü dinleyecek misin? Tabii dedi Pinotto. Ben her zaman onun sözünü dinlerim. Genç kadın Pinotto'nun boyuna sarılarak mırıldandı. Döneceğine yemin ediyor musun? Dövüşmeye karar versen bile. Arkadaşın sana git dövüş dese bile ha? Seni bir daha görememektense arkandan ağlamaya razı. Yemin et. Ediyor musun? Yemin ediyor musun? Evet, evet, evet. Söyle, yemin ettiğini söyle. Yemin ediyorum de. Yemin ediyorum dedi Pinetto. Kadın Matthew'a döndü. Siz dedi. Siz de onu bana getireceğinize yemin ediyor musunuz? Tabii ediyorum. Çok kalmayın dedi kadın. Hem de çok uzaklara gitmeyin. Şoseye çıktılar. Robert Village doğru birkaç adım yürüdüler. Otlar, ağaçlar karanlıkta peş peşe meydana çıkıyordu. Birkaç dakika sonra Matthew döndü, baktı. Kadın dimdik, hareketsiz, karanlıkta, hemen de görülemeyecek kadar karanlık duruyor, onları görmeye çalışıyordu. Bir adım daha ve onu göremez olacaklardı artık. Aynı anda kadın seslendi. Çok uzaklaşmayın, sizi göremiyorum. Pinotto gülmeye başladı. Ellerini ağzının iki yanında boru gibi tutarak bağırdı. Hu hu, hu hu. Yeniden yürümeye koydular. Pinotto hala gülüyordu. Kendini bana kız diye yutturmaya kalkıştı da ondan dedi. Anladın mı? Ha. Yani kendisi öyle söyledi. Ben hiçbir şey fark etmedim. Öyle kızlar vardır. Yalan söylediklerini sanırsın. Halbuki aslında gerçekten bakiredirler. Ama sen fark edemezsin. Yok canım dedi Pinotto. Bazen olur bu. Hadi be sen de git işine. Hem farz et ki öyle kızlar var. Bunun tutup da bana çatması acayip bir rastlantı değil mi? Matthew gülümsedi, yanıt vermedi. Pinotto karanlıkta görünmez bir şeye saldırır gibi hırsla başını salladı. Hem bana baksana dedi. Ben onu zorla becermedim ya. Bir kız akıllı su durursa kimse zorla binemez tepesine. Anladın mı? Bak benim karım örneğin. İkimiz de arzudan geberiyorduk ama düğün olup bitmeden elimi bile süremedim ona. Eliyle karanlıkta belirsiz bir hareket yaptı. Kül yutmam ben dedi. Bilmem neresi kaşınıyordu karının, ben ona iyilik ettim. İşte o kadar. Ya çocuk yaptınsa dedi Matthew. Pinotto gerçek bir hayretle ben mi dedi. Şaşırdın mı sen? Ha ha. Beni tanımadığın belli. Ben ustayım o işte. İlk evlendiğimizde karım çocuk istemiyordu. Paramız yoktu çünkü. Ben kendimi kullanmasını öğrendim o zaman. Hiç sektirme. Sonra gülerek omuz silkti. O keyfine baktı. Ben de keyfime baktım. Ödeştik. Eğer gerçekten ilk olarak seninle yattıysa dedi Matthew, keyfine bakmış olabileceğini sanmam. Pinotto haşin bir sesle iyi ya dedi, olabilir. O zaman suç bende değil, kendi bileceği şey. Sustular, sonra Matthew başını kaldırdı ve karanlıkta Pinotto'nun gözlerini aradı. dövüşecekleri gerçek mi?" diye sordu. "Gerçek. Köyde mi? Ya nerede dövüşsünler istiyorsun?" Mekkun'un yüreği daraldı. Sonra birden ağacın altında kuzan Longin'i, yere tahtaların üzerine serilmiş uyuyan Guikole'yi, "Barış, barış!" diye bağırarak Robert Village'ın yanışını seyreden Luberon'u düşündü. Hırsla güldü. "Niye gülüyorsun?" "Çocuklara gülüyorum," dedi Matthew. "Epey şaşıracaklar herhalde." "Ne demezsin?" "Teğmen seni istiyor mu?" "Tüfek bulursam, bana tüfek bulursan durma gel," dedi. "Kararlı mısın?" Pinot'u tüyler ürpertici bir gülümsemeyle baktı. "Bak bana," dedi Matthew. Pinot da öfkeyle döndü baktı. "Aklım başımda benim," dedi. "Çocuk da değilim. Kimsenin öğüdüne ihtiyacım yok." "Pekala," dedi Matthew. "Dönelim." "Hayır, yürü." Birkaç adım attılar. Pinot da birden, "Şu hendeğe atla," dedi. "Ne? Hadi çabuk atla." Atladılar, tırmandılar ve kendilerini buğdayların ortasında buldular. Pinot da solda diye anlattı. Köye giden bir patika var. Matthew tökezledi ve dizüstü kapaklandı. "Allah kahretsin," dedi. "Ne bok yiyoruz buralarda be? Gece yarısı." "Karının suratını görmeye dayanamayacağım daha fazla," dedi Pinot. "Yürü." Yoldan doğru bir kadın sesi kulaklarına kadar geldi. "Henry," diye bağırdı kadın. "Henry." "Ne yapışkan karı," dedi Pinetto. "Henry, beni bırakma." Pinetto Matthew'yu kolundan çekti. Buğdayların arasına yattılar. Genç kadının yolda koştuğunu duydular. Matthew'un yanağını bir dalın sivri ucu sıyırmıştı. Parmakların arasından göremediği bir hayvan kayıp gitti. "Henry, beni bırakma. Ne istersen yap, hiç karışmayacağım. Ama gel, bırakma beni. Hiçbir şey demeyeceğim, söz veriyorum sana ama gel. Beni bırakma. Böyle bırakma beni. Henry, Henry. Bir kerecik öpmeden bırakıp gidemezsin beni." Genç kadın nefes nefes hıçkırarak yanlarından geçip gitti. Pinetto, "Neyse ki mehtap yok daha," diye fısıldadı. Matthew güçlü bir toprak kokusu duyuyordu. Toprak avuçların altında yumuşak ve nemliydi. Yanı başında Pinetto'nun kesik kesik nefeslerini dinliyor, köyde dövüşecekler diye düşünüyordu. Köyde dövüşecekler. Kadın iki kez daha bağırdı. Sesi korkuyla bozulmuş, kısılmıştı. Sonra ayak sesleri birden yer değiştirdi. Aksi yönde uzaklaştı. "Seni seviyor," dedi Matthew. "Sevgisini katır tepsin onu," dedi Pinetto. Kalktılar. Matthew kuzeybatıda çığlıkların hemen üstünde kıpırdayan, büyüp küçülen, ateşten topu gördü. Heriflerden birini gebertmişlerdir. Onlar da kızmış, ateşe vermişlerdir köyü. Pinotto sinsi bir öfkeyle, "Ne duruyorsun?" diyordu. "Git avut onu, hadi." "Rahatsız oldum," dedi Matthew. "Hem sonra kıç baş hikayeleriyle uğraşacak keyfim yok bugün." "Ama ne olursa olsun, madem ertesi gün yüzüstü bırakacaktın, altını almaman gerekirdi. Suç sende." Pinotto öfkeyle, "Hastir," diye söylendi. "Sana bakarsan her şey suç zaten." "İşte patikaya geldik," dedi Matthew. Yürüdüler. Pinotto, "Ay çıkıyor," dedi. Matthew başını kaldırdı ve ufukta bir başka ateş gördü. Bir gümüş yangınıydı bu. "Tabak gibi meydana çıktık demektir," dedi Pinetto. "Yarından önce geleceklerini sanmam," dedi Matthew. "Ancak yarın sabah belki." Bir sessizlik oldu. Sonra Matthew Pinetto'ya bakmadan, "Hepinizi öldürecekler," dedi. "Biriniz bile kurtulamayacak." Pinotto boğuk bir sesle, "Savaş bu," dedi. Matthew çabuk çabuk, "Hayır," dedi. "Hayır, burada yanılıyorsun işte. Savaş değil, savaş yok artık." "Barış imzalanmadı daha." Matthew Pinotto'nun elini yakaladı. Parmaklarının avucunda sıktı usulca. Parmaklar buz gibiydi. "Gerçekten," dedi. "20 kurşun yiyip delik deşik olmayı gerçekten canın çekiyor mu ha?" "Hayır canım, delik deşik olmak istemiyor. O orospu çocuklarından birinin olsun temizlemek istiyor canım." "O kisip beraber gider zaten." Pinotto yanıt vermedi. Elini Matthew'un elinden çekti. Matthew bir şeyler söylemek istiyordu. Boşu boşuna ölecek diye düşünüyordu. Ve bu düşünceyle boğulacak gibi oluyordu. Ama birden tepeden tırnağa ürperdi ve sustu. "Ne hakla engel olacağım ona? Karşında ona ne verebilirim?" Döndü, genç adama baktı. Usulca ıslık çaldı. Pinotto duymadı. Duymuyordu. Son gecesinin karanlığında yürüyordu yalnızca ve hiçbir yere gitmiyordu. O gideceği yere çoktan varmıştı. Ölümü doğumuyla çoktan birleşmiş, bir ortak nokta olmuştu. Ayın beyaz ışığında yürüyordu ve gelecek günün güneşi yaralarını aydınlatıyordu. Kendi kendisinin peşinde koşmuyordu artık. Kendinde bütünüyle vardı o. Kendi bütünüyle yaşıyordu. bütün Pinatlılar aynı anda var oluyorlardı. Aynı bedende, yoğun ve kapalı. Matthew içini çekti. Usulca Pinatlı'nın kolunu tuttu. 18 Haziran 1940'ta dövüşürken vurulan asil ruhlu, tatlı, sevgi dolu ve cesur, genç memurun kolunu tuttu Matthew. Ona baktı, gülümsedi. Geçmişin uzak karanlığından Pinatlı da Matthew'ya gülümsedi. Matthew gülümseyişi gördü ve kendi dehşet verici bir yalnızlıkla yapayalnız hissetti. Onu benden ayıran bu dev kabuğu kırabilmek için onun geleceğinden öte bir gelecek arzulamamak, onun yarın son kez göreceği güneşten başka bir güneşi istememek gerek. Onunla aynı zaman akışı içinde, aynı dakikaları yaşamak için, aynı ölümle ölmeyi arzulamak gerek onunla. Ağır bir sesle, aslında senin yerine benim ölüme gitmem gerek, dedi Matthew. Çünkü benim yaşamaya devam etmem için hiçbir neden yok. Pinatlı ona sevinçli gözlerle baktı. Birden hemen de onunla aynı yüzyılda yaşar gibi olmuştu. Sen mi? Ta başından beri aldandım ben. İyi ya, dedi Pinatlı. Sen de gel. Her şey silinir böylece ve her şey yeniden başlar sıfırdan. Matthew gülümsedi. Her şey silinir ama her şey yeniden başlamaz. Pinatlı ani bir hareketle kolunu onun boynuna doladı. Tutkuyla, Delaur dedi. Sevgili arkadaşım, dert ortağım, gel benimle gel. Beraber olsak yan yana öyle sevinirim ki. Ötekileri hiçbirini tanımıyorum aslında. Matthew düşündü. Ölmek. Bu çoktan ölmüş hayatın ölümsüzlüğüne girmek. Omuz omuza ölmek. İki kişiye bir ölüm. Başını salladı. Hayır. Ne? Hayır dediğin ne? İstemiyorum. Ölümden mi korkuyorsun? Hayır. Ama enayice bir şey bu. Elini bir bıçak vuruşuyla ikiye biçmek, nikah yüzüğünü fırlatmak, Almanlara saldırıp ölmek. Peki sonra? Kırmak, kökünden koparmak, yıkmak bir çare değil bu. Çözüm çaresi değil. Bir anlık çılgınlık yok, özgürlük bu değil. Biraz alçak gönlü olabilseydim. Pinotto sinirli bir sesle, neden budalacı olsun, dedi. Ben bir Alman gebertmek istiyorum. Neden budalalık olsun bu? Bir değil, 100 Alman gebertebilirsin. Ama savaş gene de kaybedilmiş olacak. Pinatlı alayla güldü. Ha, dedi. Ben onurumu kurtarmış olacağım ama. Kimin gözünde? Pinatlı başı önünde yanıt vermeden yürüyordu. Hatta adına bir anıt diktiklerini farz etsek bile, dedi Matthew. Hatta cesedini törenle yakıp küllerini zafer anıtının altına gömseler. Bunlar bütün bir köyün yakılmasını göze almak için yeter ve haklı nedenler mi sence? Varsın yansın köy, dedi Pinatlı. Savaş bu. Kadınlar var, çocuklar var. Kaçsınlar uzaklara, kırlara kaçsınlar, dedi Pinatlı. Sonra ahmakça bir inatla, aha, dedi. Temizlenmesi gerek bu işin. Matthew elini onun omzuna koydu. Demek karını bu kadar çok seviyorsun ha, diye mırıldandı. Karımın ne ilgisi var şimdi bununla? Ölmeyi göze alışın hep onun için değil mi? Karın için. Pinatlı birden döndü, boğulur gibi, çıldırtma beni, diye bağırdı. Yeter, miskin öğütlerine deli edeceksin beni, yeter artık. Haha, kitaplar insana yalnızca bunları öğretiyorsa okumadığım için şükretmeliyim Tanrı'ya. Köyün ilk evrenine varmışlardı, birden Matthew bağırdı, olağanca sesiyle bağırıyordu. Yeter artık, yeter, yeter. Pinatlı ona bakmak için durdu. Ne oluyorsun? Matthew şaşkın, hiç, dedi, deli oluyorum galiba. Pinatlı omuz silkti. Okula gidiyorum, dedi. Tüfekler orada sınıfta duruyor. Kapı aralıklı girdiler. Avlunun taş döşemesinde askerler uyuyordu. Pinatlı cep fenerini çıkardı. Duvarda aydınlık bir yuvarlak karanlıktan kesip alınmışçasına candı. Oradan oraya dolaştı. İşte orada. Duvarın dibinde tüfekler vardı. Üst üste yığılmış tüfekler. Pinatlı birini aldı. Fenerin aydınlığında uzun uzun dikkatle baktı. Bağırdığı için utanmıştı Matthew. Beklemek ve beynini apaçık, kas katı ve soğuk tutmak gerekti. Kendini daha önemli ve daha uygun bir fırsat için saklamak gerekti. Böyle çocukça çılgınlıkla hiçbir şeyi halletmezdi. Pinatlı'ya bakarak gülümsedi. Kutudan sigara seçer gibisin, dedi. Pinatlı tüfeklerden birini beğenmişti. Kayışı omzuna geçirdi. Bunu alıyorum, hadi yürüyüşümüz bitti. Feneri ver, dedi Matthew. Aydın'ı tüfek yığında dolaştırdı. Tüfeklerin tıpkı yazı makineleri gibi canı sıkkın ve ciddi bir görünüşleri vardı. Bu maden parçalarıyla insanların öldürülebileceğine inanmak o kadar zordu ki şu anda. Matthew eğildi, gelişi güzel birini aldı. Pinotto şaşkın. "Ne o?" dedi. "Ne yapıyorsun?" "Görüyorsun," dedi Matthew, "tüfek seçiyorum." Kadın kapıyı üzerine kaparken "Hayır!" diye bağırdı. Kapının önünde kolları sarkmış, insanları etkileyemez olduğu zaman takındığı o suçsuz bahtsızlık ifadesiyle kala kalmıştı. "Dişlerinin arasından namussuz cadı," diye mırıldandı. Kendi duyabileceği kadar yüksek sesle ve kadının duyamayacağı kadar alçak sesle, "Hayır benim zavallı Jaguars'ım, hayır her şeyi söyle ama namussuz cadı deme, hayır. Gözlerini indir, mavi gözlerini indir şimdi, yere bak, ayaklarının dibine, hakseverlik senin o erkeklere özgü güzel oyuncağın paramparça. Ayaklarının dibinde duruyor, bak. Sana ölesiye azap çektiren yürüyüşlerinle dön, otomobile dön, biliyorum. Tanrı ile görecek bir küçük hesabın var ama bunu bir başka gün, sonra ileride, kıyamet gününde konuşursun Tanrı'yla. Şimdi değil. Ona ölesiye azap çektiren yürüyüşüyle döndü. Otomobile doğru yürüdü. Namussuz cadı. Yok hayır başka bir şey bulmalıydı söyleyecek. Suratsız ya da kafasız gibi ama namussuz cadı değil. Onun argosuna özeniyorsun. Hayır o hiçbir şey söylemezdi. İnsanlar kapıların ardına kadar açarlardı ona. Yataklarını, yemeklerini, sırtlarındaki gömleklerini verirlerdi. O kocaman elini kırmızı yatak örtüsüne dayamış yüzünde çocukça bir utançla "Odette" derdi. "Bizi karı koca sandılar. Ben bir şey söylemezdim. O ben şurada yerde yatarım" derdi. "Ben hayır olmaz. Bir gece çabucak geçer. Zarar yok. Bu yatakta yan yana uyuruz" derdi. Ona "Jaguars, gel gözlerimi kapat. Düşüncemi ez, yok et, unuttur her şeyi. Ağırlığını, acımasızlığını duyur bana. Bana hükmet. Onu da yapayalnız bırakma beni. Geliyor, merdiveni iniyor. Öylesine saydam, çok önceden, çok uzaktan görülebilecek kadar. Öylesine besbelli ki. Bir eski anıya benziyor. Sağ kaşını kaldırarak için çekeceksin. Otomobilin yanında ayakta duracak. Kapıda yasladığın elinin parmaklarını sinirli bir hareketle oynatacaksın. Bana derin derin, uzun uzun bakacaksın sonra. Sağ kaşını kaldırarak içini çekti. Arabaya yaslandı, kaputa dayadığı elinin parmaklarını sinirli hareketlerle oynatarak derin ve düşünceli gözlerle baktı, orada duruyordu. Genç kadın üzerine doğru eğilmişti. Orada parmak uçlarıyla okşadığı kocaman ve hoyrat gecenin karanlığında, boşlukta, hareketsiz duruyordu. Gözle görülmez, maddesiz bir varlık gibi alışılmış ve eski, maddesiz bedenin ardında karanlık ve yoğun gölgesiyle çiftliği, yolu, yolda yürüyen köpeği görüyorum. Her şey yepyeni. Ondan başka. O bir erkek, bir koca değil. Toplumca onaylanmış, alışılmış bir fikir. Onu çağırıyorum. Ama bana yardım etmiyor. Erkeğe bakarak gülümsedi. Çünkü ona her zaman gülümsemek gerekti. Doğanın huzurunu ve yumuşaklığını, mutlu bir kadının güven dolu iyimserliğini veriyordu böylece. Onun öne eğilmiş gölgesinin altına geceye karışarak eriyordu genç kadın. İçinde, derinliğinde, bilinmedik bir yerlerde Matthew saklayan bu büyük dişi geceye karışarak eriyordu. Erkek gülümsemedi, burnunu kaşıdı, bu kardeşinden alınmış bir el hareketi. Genç kadın korkuyla irkildi. "Ne oluyor bana? Neler düşünüyorum? Ayakta uyuyorum galiba. Yok hayır. Ben bu sinsi 200 ihtiyar kadın değilim. Değilim daha düş gördüm bir an." Sözcükler boğazının karanlık gecesine gömüldü. Her şey unutuldu. Suyun yüzünde onların alışılmış toplumca onaylanmış durgun ve iki taraflı sıradanlığı kaldı yalnızca. Genç kadın yumuşak bir sesle sordu. "Ne oldu?" "Hiçbir şey olmadı. Samanlıkları falan yokmuş. Halbuki var samanlıkları. Gördüm avlunun dibinde. Ama beni bir cani, bir haydut sandı galiba. Ben de hayduda caniye benzer hal var mı?" "Biliyor musun," dedi genç kadın, "14 saattir yoldayız, toz toprak içinde kaldık." Erkek ona daha dikkatle baktı ve genç kadın burnunun karanlıkta bir uzak deniz feneri gibi ışıdığını hissetti. "Şimdi bana burnumun parladığını söyleyecek." gözlerinin altı şişmiş. Vah küçük kızım, ne kadar yorgunsun kim bilir. Genç kadın acele çantasını açtı, pudriyerini çıkarttı. Küçük aynada haşin bir dikkatle kendine baktı. İnsanları korkutacak kadar çirkinim. Ayın aydınlığında yüzü üzerine kara lekelerle yıpranmış bir mermerden oyulmuşa benziyordu. Çirkinlik umurumda değil şu anda ama pislikten nefret ederim. Jaguar şaşkın bir tavırla ne yapmalı şimdi diye soruyordu. Genç kadın pudrenin pomponun hafif hareketlerle burnunda, yanaklarında, gözlerin altında dolaştırıyordu. Ne istersen dedi. Senden fikir soruyorum. 15. ayrımın sonu, sayfa 179.